Ayrım 4, sayfa 26. Karanlık Nehir, Leslie Wolf. Zar zor okunan ve ilkokula yeni başlamış bir çocuğun karalamalarını andıran dosyadaki seyrek notlara bakarken bir dakika diye fısıldadı. Hiç bu kadar kötü işlenmiş bir adam kaçırma vakası gördüğümü hatırlamıyorum. Federaller neden çağrılmadı? Kız 3 yaşındaydı diye ekledi. Hayal kırıklığı içinde sesinin perdesini yükselterek. Çağrılmaları gerekirdi. Hiç çağrılmadılar. Kaynakları var, uzman ekipleri var. Biliyorsun, olay bu şekilde sona ermeden. Elliot nazikçe dirseğine dokundu. Sadece kötü bir iş çıkaran bir polis hepsi bu. Daha önce de tanık olmuşsundur. Sesi sakin ve destekleyiciydi. Anlayışlı ama sakinleştiriciydi. Bir an ona doğru baktı. Bakışları geçerken Şerif Logan'la buluştu. Sesini ne kadar çok yükselttiğinin ve ofisteki herkesin ona baktığının farkında değildi. Dudaklarını sıkıca birbirine bastırdı, dikkatini tekrar ekrana yöneltti. Zihninin açık ve odaklanmış, olgusal ve analitik olmasına, tüm duygulardan ve tüm kırgınlıklardan kurtulmasına ihtiyacı vardı. Hala biraz tıkanmış halde vaka dosyasında bulunan az sayıda bilgiyi okumaya başlamadan önce boğazını temizledi. 3 yaşındaki Rose Harrelson, 14 yıl önce ailesi Shelley ve Elroy Harrelson'ın evinden kaçırıldı. Bir sonraki ekrana geçti ve dedektifin defterine benzeyen, sisteme taranan el yazısı notları taramaya başladı. Adli tıp parmak izi bulamamış ve çocuğu kaçıran kişi eve herhangi bir zorlama olmadan girmiş. Bu da eve, aileye ve rutinlerine aşina biri olduğunu gösteriyor. Bu nedenle araştırmayı yapan dedektif, ebeveynler ayrı olmasa da baba Elroy Harrelson'ı bir şekilde kaçırılmadan sorumlu tutmuş. Devam ediyor diye ekledi Kay. Her iki ebeveynle yapılan görüşmeleri belgeleyen sonsuz ama işe yaramaz notları atlayarak. Ah diye fısıldadı elini klavyeden ayrıldığını ve ağzını kapattığını fark etmeden. Rose'un babası birkaç ay sonra kendini öldürmüş. ''Nedenini söylüyor mu?'' diye sordu Elliot, ekrana gözlerini kısarak ve daha da yaklaşarak. ''Rose'un kaçırılmasından beraat etmiş, burada yazıyor.'' diye ekledi Kay. Bir yığın kağıttaki okunaksız notları incelerken yavaşça konuşarak. ''İntihar vakasına aynı dedektif atanmış ve bazı notların üzeri çizilmiş. Görünüşe göre Elroy'un hayatı aklanmış olmasına rağmen şüphe yüzünden mahvolmuş.'' İşini kaybetmiş ve yerine başka bir iş bulamamış. Elliot'a kısaca baktı, sonra ekrana geri döndü. Rose kaçırıldıktan 7 ay sonra kendini garajda asmış. Peki dedektif kimmiş? Burada onun baş harfleri var, H.S. Notların başına dönerek ekledi. Buradaki tek dedektif biziz. Bu yüzden artık maaş bordrosunda olmadığını biliyoruz. Emekli olmuş olabilir, onu ziyaret etmeliyiz. Ama önce Harrelson'ların bilinen son adresini buldum. Hadi gidip Rose'un annesiyle konuşalım. Masadan anahtarlarını alarak otoparka doğru yürüdü. Elliot'ın olay yerinden ayrıldıklarından beri alışılmadık bir şekilde sessiz olduğunu fark etti ve bunun nedenini merak etti. Bölüm 6 Arayış. Karanlıkta, neredeyse bomboş sokaklarda amaçsızca dolaşarak saatlerdir yağmurda araba kullanıyordu. Gece yarısı olmuştu ve ıslak asfalt sokak lambalarının turuncu ve fren lambalarının kırmızı tonlarında parlıyor, farlar mavimsi beyaz kıvılcımlar saçıyordu. San Francisco'nun kuzeyinde gaza bastığından beri hiç durmamıştı. Huzursuzluğu onu kaçınılmaz olanı geciktirmek için, kilometreler boyunca yola devam etmek için motive ediyordu. Yakında tekrar dönmekten korktuğu boş, karanlık, istenmeyen eve geri dönmek zorunda kalacaktı. O olmadan, mirası olmadan ev bir yuva değil, sadece soğuk ve nemli bir meskendi. Onun sıcak vücudu bir sarmaşık gibi etrafına sarılmadan yatakta uyuyamazdı. Kaybı onu amaçsız bir arayışa ve aradığını asla bulamamaya mahkum etmişti. Arayışı bırakıp eve dönmesi gerekiyordu. Tıpkı bir önceki gece sabahın üçünde bitkin, aç ve üşümüş bir halde hüsrana uğradığı gibi yine başarısız olmuştu. Dışarıda yine bulamamıştı. Sabahtan önce kara dönecek gibi duran, yolun rüzgar alan kısımlarında tehlikeli derecede kaygan bir gizli buz tabakası oluşturan yağmurda onu bulması mümkün değildi. Dışarıda kimse yoktu. Sadece o vardı. Araba kullanıyor, belki de bir sonraki virajı döndüğünde onu görebileceği fikrine tutunuyordu. Çünkü önceki gece dayanılmaz olmuştu. Elektriği tekrar açar açmaz eski ev gıcırdayarak hayata dönmüştü ve ısıtıcı devreye girmişti. Soğuk karanlıkta Mira'nın varlığını hala hissedebiliyordu. Mira'nın her an kollarına düşmesini bekliyordu. Boş evin içinde onun adını seslenerek, karanlıkta kollarını açarak, onu hissederek, kendisininkini tutarken nefesini dinleyerek dolaşmıştı. Orada değildi. Çaresizce ışıkları açtı ve evi gerçekliğin sertliğiyle doldurdu. Boştu. Her ihtimale ve mantığa rağmen tutunduğu ruhsuz bir ceset, ona dair hatırlayabildiği son kalıcı hatıra. Orası onun tapınağıydı. Ve onu geride bıraktığı günden beri olduğu gibi koruduğu evden nefret ediyor, boşluğundan, sessizliğinden, onun yokluğundan, oranın her yerden daha acı verici olmasından korkuyordu. Dayanılmaz ancak yakıcı aşklarının kalıcı son hatırası, gittiğinde paramparça ettiği hayatından. Eve geri dönemezdi, bir daha değil, başka bir işkence gibi geceye tahammül edemezdi. Yapması gereken şeye boyun eğdi, arabayı geri çevirdi ve dağlardan ayrılır ayrılmaz, yağmur daha da şiddetlense de hızlanarak güneye, San Francisco'ya doğru yöneldi. Golden Gate uzakta, ufukta belirdiğinde yağmur şehri saran, yoğun sisten neredeyse ayırt edilemeyen hafif bir çiselemeye dönüşmüştü. Silecekleri hala çalışıyordu. Ritmik vuruşları neredeyse organikti. Gece boyunca hızla giden arabasının kalp atışları gibiydi. Otoyolun birkaç blok doğusunda şehrin merkezine girerken yavaşlayarak onu aramaya başladı. O geç saatte bile San Francisco, Mount Chester gibi değildi, uyumuyordu. Şehrin bahtsız sakinleri soğuk nemli sokaklarında küçük gruplar halinde toplanıp başlarının üstünde bir çatı olmadan bir gece daha hayatta kalmaya çalışıyorlardı. O ana kadar geçtiği sokakların hiçbirinde onu görmedi. Bir trafik lambasında durdu, direksiyon simidini kavrarken parlak kırmızı ışık solgun ellerini boyadı. Hayaletimsi bir kırmızının tuhaf bir tonu gibiydi. Işık değişti ve sola döndü. Otoyola geri dönmeye karar verdiğinde nefesi göğsünde sıkışmaya başlamıştı. Havayı ciğerlerinden dışarı attı. Derin bir nefes almadan önce bir an bekledi. Göğsünün derinliklerinde oksijenin yandığını hissetti. Sonra çığlık attı. Öfkesi yüksek ve dolu dolu bir kükremeyle ciğerlerinden fırladı. Neredeyse ıssız sokaklarda hızla ilerlerken arabanın camlarını titretti. Onu duyacak, dayanılmaz acısını dindirecek kimse yoktu. İşte o zaman onu gördü. Hızla yanından geçerken gözünün kenarında bir gölge, beş katlı bir ofis binasının girişine yakın, karanlıkta saklanan solgun ve titrek bir figür fark etti. Uzun sarı saçları neredeyse gözlerine kadar çektiği siyah kapüşonludan belli belirsiz gözüküyordu. Soğuktan üşüyen ellerini kapüşonunun kanguru cebinin derinliklerine kadar sokmuştu. Mira! Frenlere o kadar güçlü bastı ki lastikler adeta çığlık attı ve araba dururken savruldu. Sonra geri vitese taktı ve aracını onu gördüğü yere doğru sürdü. Yolcu tarafındaki camı aralayarak bekledi. Büyülenmiş gibi ona bakarken dakikalar sonsuzluk gibi geliyordu. O da yuvarlak gözlerinde artan korkuyla ona bakıyordu. Kız birkaç kez sağa sola baktıktan sonra sanki onunla konuşurken fark edilirmiş gibi tereddütle arabaya yaklaştı. Yolcu kapısının önünde durdu ve muhtemelen adamı daha iyi görebilmek için biraz öne eğildi. Gülümsedi ama tek kelime etmedi. Mira'dan daha kısaydı ve gözleri mavi değil, kahverengiydi. O Mira değildi, yakın bile değildi. Ama evin soğuk boşluğunu en azından bir iki geceliğine dağıtmaya yardım edebilirdi. O bir fahişe değildi. Kıvrımlarını saran esnek kıyafetler giyerek davetkar bir edayla gece gündüz Tenderloin mahallesinde dolaşan o sürtüklerden biri değildi. Hayır, bu kız farklıydı. Büyük ihtimalle kimsenin özlemeyeceği bir kaçaktı. Kirli, yırtık bir kot pantolon ve epey yıpranmış bir spor ayakkabı giymişti. ''Benim kalacak yerim var.'' dedi kız sonunda, deneyimsiz gülümsemesi lekeli dişlerini ortaya çıkararak. Rol yapma konusunda pek yetkin görünmese de muhtemelen bir süredir sokaklarda yaşıyordu. Sokaklardaki hayat herkese göre değildi. Yavaşça başını salladı. ''Pek öyle görünmüyor. Evim o kadar uzak değil.'' dedi ve davetkar bir şekilde gülümseyerek eliyle yanındaki boş koltuğu işaret etti. ''Güzel yiyeceklerim var ve sen de sıcak bir duş alabilirsin.'' Gülümsemesi genişledi. ''Seni geri getireceğim, söz veriyorum.'' Kız öne doğru eğilirken iki eliyle kapıya tutunuyordu. Gözleri onunkiyle aynı seviyedeydi ve adamın şüpheyi fark etmesine yetecek kadar süre göz göze gelmişlerdi. Elleri soğuktan şişmiş ve kızarmıştı ve kirli tırnakları çiğnenmişti. Bu birkaç ayrıntı kızın tüm yalnızlık ve sefalet hikayesini anlatıyordu. ''Kaç yaşındasın?'' diye nazikçe sordu. Cüzdanını almak için cebine uzandı. ''18'' diye kız hızla yanıtladı. Gözlerini yana çevirdi. Sonra yalan söylediğini itiraf eden bakışlarını indirmeden önce kısa bir süre adama tekrar baktı. Cüzdanını açtı ve yavaşça birkaç yüz dolarlık banknot çıkardı. Birkaç dolu saniye boyunca aralarındaki tek ses kağıt ışırtısıydı. Kız tek gerim etmeden paraya baktı, sonra kapı kolunu tuttu ve nazikçe sıktı. Kapıyı açtı ve bir ayağını içeri soktu. O sabırsızca vitesi geçirirken ısıtmalı deri koltuğa kaymaya hazırdı. Fikrini yıldırım hızıyla değiştirdi. Gözleri adamın D düğmesine basmak için kullandığı parmağa takıldı. Arabadan inip kapıyı arkasından kapattı ve elindeki parayı üzgün bir bakışla fırlattı. ''Üzgünüm.'' dedi biraz kekeleyerek. ''Yapamam.'' Attığı her hızlı adımla aralarındaki mesafe artarken sesini yükselterek ''Bin şu arabaya.'' diye öfkelendi. ''Buraya gel.'' Ona bakmak için dönmedi. Ellerini kapüşonlusunun cebine soktu ve hızla uzaklaştı. Tempolu yürüyüşü hafif bir koşuya dönüştü. Sonra köşeyi dönüp bir ara sokağa girdiğinde hızla koşmaya başladı. Adam yine yalnızdı. Bölüm 7. Anne. Harrelson'ların evi şehrin güney tarafında eyalet yolu ile bir dağ geçidi arasında sıkışmış eski bir çiftlikti. Açık mavi gökyüzü ve parlak sonbahar renkleri evin durumuyla çelişiyordu. Bakıma muhtaç hale gelmişti. Dış cephe kaplaması kasabadan geçen fırtınaların izlerini gösteriyordu. Ve yamalı çatısı her yağmur yağdığında evin içinde su birikintilerine yol açıyor olmalıydı. Kurumuş çimenler yıllardır biçilmemişti ve dar araba yolunun çatlaklarından inatla fırlamış yabani otların durumu eski garaja bir süredir hiçbir arabanın girmediğinin kanıtıydı. Kulübenin uzak köşesi düşen bir ağaç gövdesi tarafından hasar görmüş ve o zamandan beri rakkunlar tarafından mesken edilmişti. En önemlisi, Harrelson'ların evi tahtalarla kapatılmıştı. Sunta paneller tüm pencereleri ve kapıları kaplıyordu ve uzun bir süre önce çakılmış oldukları belliydi. Çiviler şiddetli kış fırtınaları ve yaz sağanakları nedeniyle paslanmış veya kırılmıştı. Çiviler uzun süre önce asılmış, tabela olması gereken şeyin sadece dört köşesini tutuyordu. Geri kalanı rüzgarla uçup gitmişti. Söyleyecek söz bulamayan Kay, mülkten geriye kalanlara baktı, evin etrafında yavaşça dolanırken vücudunu bir ürperti kaplamıştı. Her şey bu kadar basitti. Kaderi değiştiren bir gece, bir çocuk, işini yapmakla yeterince ilgilenmeyen ya da onun yerine yapabilecek başkalarını aramayan bir polis ve sonuç olarak bütün bir ailenin varlığının silinmesi, bir moloz yığınına dönüşmesi. ''Affedersiniz.'' Kay arkasından zayıf, hafifçe titreyen bir ses duydu ve yüzünü tüylü, turkuaz bir sabahlık ve onunla uyumlu terlikler giymiş tombul bir kadına döndü. en az 75 yaşında olmalıydı. Beyaz saçları dağınıktı ve parşömene dönmüş yüzünün derisi karaciğer lekeleriyle doluydu. ''Sizin için ne yapabiliriz?'' diye sordu Elliot. Kadının belirsiz gülümsemesi genişledi. ''Hiçbir şey canım. Belki ben sizin için bir şeyler yapabilirim. Shelley'nin evine baktığınızı gördüm.'' Art Reed düğümlü titreyen parmaklarıyla yan evi işaret etti. ''Orada şu akça ağaçların arkasında yaşıyorum.'' En az 100 metre öteden ve paslı yapraklarla dolu alçak akça ağaç dallarının arasından mülkün etrafında dolandıklarını görebildiyse görüşü hala çok iyi olmalıydı. Kay gülümsedi ve sabırla bekleyen kadına yaklaştı. Burada olmaları muhtemelen kadının hayatına heyecan katan nadir büyülü anlardan biriydi. ''Yalnız mı yaşıyorsunuz bayan?'' ''Duncan'' diye yanıtladı başını hafifçe sallayarak. ''Bana Martha diyebilirsin, herkes öyle der.'' ''Teşekkür ederim Martha'' diye yanıtladı Kay kadının sıcak kuru elini sıkarak. Parmakları titremeyi durduramıyormuş gibi görünse de tokalaşması hala güçlüydü. Büyük ihtimalle Parkinson hastasıydı. ''Ben dedektif Sharp ve o da ortağım dedektif Young.'' Martha'nın bir kaşının hafifçe çatıldığını fark ederek çabucak ekledi. ''Kay ve Elliot.'' Kaşları tekrar normale döndü. ''Burada ne oldu?'' ''Polis olduğunuz için sormanız garip.'' diye yanıtladı gözleri bir an için Kay'in üzerinde Franklin County Şerif Ofisi'nin 7 köşeli altın yıldızını taşıyan rozetine kayarak. ''Biliyorsun zavallı Rose kaçırıldı. Şey, neredeyse 15 yıl önce. O daha küçük bir kızdı, onu asla bulamadılar.'' diye ekledi. İşaret parmağının düğümlü tarafıyla bir gözyaşı silerek, ''Ah zavallı çocuk, ona ne olduğunu kim bilebilir?'' ''Olay olduğunda burada mı yaşıyordunuz?'' diye sordu Elliot. ''Canım, ben hep burada yaşadım.'' diye kıkırdadı ''ve ben 79 yaşındayım.'' Tekrar ciddileşti. ''Bunca yıldan sonra gelip aramanız komik. Rose'u buldunuz mu?'' Kay ve Elliot birbirlerine kısa bir bakış attı. Katı kurallar vardı. Hiçbir kurbanın adı en yakın akrabasından önce kimseye verilmemeliydi. Ne medyaya, ne arkadaşlara, ne de aileden herhangi birine. Rose'un en yakın akrabası annesiydi. ''Bayan Harrelson'a birkaç sorumuz olacaktı.'' diye yanıtladı bu kuralı bir kez daha esnetebilmeyi dileyerek. ''Ah canım.'' diye yanıtladı Martha gözünün kenarından akan bir yaşı daha parmaklarıyla silerek. ''Zavallı Shelley, Rose'u ve ardından Elroy'u da kaybettikten sonra bir daha toparlanamadı. Elroy öldükten birkaç ay sonra felç geçirdi. Zavallı kuzucuk, onun pek yardımı dokunacağından emin değilim.'' ''Nerede olduğunu biliyor musunuz?'' diye sordu Elliot. ''Evet, her fırsatta ziyaret etmeye çalışıyorum ama çok uzak. Anlarsınız, eskisi gibi araba kullanamıyorum.'' Elliot'ın yüzündeki ifadeyi fark etmiş olmalı çünkü hemen ekledi. ''Redding'de, adı şey, Glen Valley huzur evi ya da onun gibi olan bir yerde. Devletin işlettiği huzur evlerinden biri. Bana sorarsan korkunç bir yer.'' Rose'un kaybolma vakasında tüm ipuçları dağılmış gibi görünüyordu. Ancak Kay, Rose'un katilini yakalayabilmesi için 14 yıl önce neler olduğunu öğrenmesi gerektiğini biliyordu. Shelley, bakıma muhtaç durumdayken ondan fazla bir şey umamazdı. Ama herhangi bir ipucu, herhangi bir bilgi bile değerli olabilirdi. Kaçırma olayını araştıran dedektif özensiz davranmıştı. Ama anne yine de yararlı bir şeyler hatırlıyor olabilirdi. Yardımı için Martha'ya teşekkür etti ve gitmek için döndü. Ama kadının söyleyecek başka bir şey varmış gibi görünüyordu çünkü Kay'in kolunu tuttu. ''Biliyor musun?'' dedi, sesini duyulmaktan korkar gibi alçaltarak. ''Böyle bir şeyin nasıl olabileceğini hiç anlamadım. Kızları alındığında Shelley ve Elroy evdeydi. Ancak polis eve gelen ve onları tanıyan diğer insanları araştırmak yerine doğrudan onları suçladı.'' Gülümsedi, nemli gözleri parlıyordu. ''Doğrusu bütün gün televizyonda suç programları izliyorum. Yapacak daha iyi bir şeyim yok.'' Kay gülümseyerek başını salladı ama Martha yine de devam etti. ''Buraya gelen başka insanlar da vardı. Ben de dahil ama çocuğu ben almadım.'' dedi hızlıca şaka yaparak. ''Elroy'un iş arkadaşları, Rose'un dadısı. Hoş, yumurtalık kanserinden ölmüş diye duydum. Ama kız kaçırıldığı sıralarda ortadan kaybolmuştu. Annesi o sıralarda Güney Amerika'ya taşındığını söylemişti. Başkaları da vardı. Onlardan herhangi biriyle konuştunuz mu? Herhangi biriyle. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 36.